yazar, Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İhtiyar Balıkçı, Ernest Hemingway, 1. kaset, 1. yüz, Varlık Yayınları, 5. basım, 1995, İstanbul. Çeviren Ülkü Tamer, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Elif Aksoy. Nobel ödülünü de aldıktan sonra dünyayı kaplamış olan ünü en yüksek doruğuna erişen Ernest Hemingway'in öykü ve romanları arasında en çok ilgi çekeni, en geniş bir okur yığınının beğenisini kazananı hiç kuşkusuz İhtiyar Balıkçı adlı yapıtıdır. Bir yaşlı balıkçının basit bir avlanma olayından çağdaş klasik edebiyatın gözde yapıtlarından birini çıkarabilmek gerçekten büyük ustalık isteyen bir iştir. Hemingway işte bu zor işin üstesinden gelmiştir. Onun bu unutulmaz başyapıtını Ülkü Tamer'in çevirisi ile size sunuyor ve beğeneceğinizden kuşku duymuyoruz. Charlie Scribner ile Max Perkins için. Gulfstream'de bir sandalla yalnız başına avlanan ihtiyar bir adamdı. Bir tek balık bile tutamayalı 84 gün oluyordu. İlk 40 gün bir de çocuk vardı yanında. Ama balıksız geçen 40 gün sonunda çocuğun ailesi ihtiyar adamın artık düpedüz salao, kör talihli olduğunu söylemişti. Çocuk da onların isteğine uyup daha birinci haftada 3 tane kocaman balık tutan bir başka tekneye geçmişti. İhtiyar adamın her gün boş sandalıyla döndüğünü gördükçe üzülüyordu çocuk. Oltaları ya da sereni, zıpkını, direğe dolanmış yelkeni taşımak için hep yardıma koşuyordu. Un çuvallarıyla yananmıştı yelken, açılınca kesin bir yenilginin bayrağına benziyordu. İhtiyar adam zayıftı, kavruktu, ensesinde derin kırışıklıklar vardı. Yanakları güneşin tropik denizlerde yansımasından doğan deri hastalığının kahverengi lekeleriyle kaplıydı. Şakaklarından çenesine kadar iniyordu lekeler. Ellerinde ağır balıklar çekmekten açılmış derin yara izleri vardı. Ama hiçbiri yeni değildi bu izlerin. Balıksız bir çölün çatlakları kadar eskiydiler. Her şeye ihtiyardı balıkçının. Yenilgi nedir bilmeyen neşeli deniz rengi gözlerinden başka. Sandalın yanaştığı kıyıya tırmanırlarken Santiago dedi çocuk. Seninle gelebilirim istersen, biraz para yaptık. Balık tutmayı ihtiyar adam öğretmişti çocuğa. Çocuk onu seviyordu. Olmaz dedi ihtiyar adam. Talihi açık bir teknedesin şimdi. Orada kal. Ama unutma, hani 87 gün hiç balık tutamamıştın da sonra 3 hafta boyunca her gün koca koca balıklar tutmuştuk. Unutur muyum dedi ihtiyar adam. Biliyorum, güvenmediğin için ayrılmadın benden. Babam ayırdı. Ben çocuğum, onun sözünü dinlemem gerek. Biliyorum dedi ihtiyar adam. Yanlış bir şey değil ki bu. Pek inancı yok onun. Yok dedi ihtiyar adam, ama bizim var, öyle değil mi? Evet dedi çocuk. Sana bir bira ısmarlayabilir miyim terasta? Bunları sonra götürürüz. Niye olmasın dedi ihtiyar adam, iki balıkçı arasında. Terasta oturdular. Balıkçıların çoğu alay ettiler ihtiyar adamla. İhtiyar adam kızmadı. Ötekiler, ihtiyar balıkçılardan bazıları ona baktılar. Üzgündüler ama belli etmiyorlardı üzüntülerini. Akıntılardan, olta attıkları derinliklerden, iyi giden havalardan, başlarından geçenlerden söz açıyorlardı incelikle. O günün başarılı balıkçıları dönmüşlerdi bile. Yakaladıkları merlini karaya çekip iki kalasın üstüne boylu boyunca uzatmışlardı. Birer adam kalasların ucuna yapışmış, Havana'daki pazara gidecek buz kamyonunu beklemek için balıkhaneye götürüyorlardı balığı. Köpek balığı yakalayanlar da avlarını koyun öteki yanındaki fabrikaya taşımışlardı. Balıklar taşların üstüne yatırılarak parçalanırdı. Orada ciğerleri çıkarılır, kanatları kesilir, derileri yüzülür, tuzlanmak için dilimlere ayrılırdı. Rüzgar gün doğusundan estiği zamanlar fabrikadan bir koku yayılırdı limana. Ama bugün belli belirsiz duyuluyordu koku. Rüzgar hafif bir poyraza çevirmiş, sonra da kesilmişti. Teras güzeldi, güneşliydi. Santiago dedi çocuk. Evet dedi ihtiyar adam. Bardağını eline almış, yıllar öncesini düşünüyordu. Çıkıp yarın için sardalya alayım mı sana? İstemem, git beyzbol oyna. Kürek çekebiliyorum hala. Rogelio ala atar. Almak istiyorum ama. Madem seninle balığa çıkamıyorum, bari bir yardımım dokunsun. Bira ısmarladın mı dedi ihtiyar adam. Koca adam oldun sayılır. Beni sandalına ilk aldığında kaç yaşındaydın? 5. O balığı çektiğimizde sandalı az kalsın parçalayacaktı. Sen de az kalsın ölüyordun, hatırlıyor musun? Kuyruk atışını, çırpınışını, tahtaların kırılışını, sopa seslerini hep hatırlıyorum. Islak halatların yanına sandalın burnuna fırlatmıştım beni, hatırlıyorum. Bütün tekne sarsılıyordu. Sen de ağaç keser gibi sopayla durmadan vuruyordun ona. Her yanım taze kan kokusuna bulanmıştı. Sahiden hatırlıyor musun bunları, yoksa sonradan ben mi anlattım? İlk çıkışımızdan beri her şeyi hatırlıyorum. İhtiyar adam güneş yanığı, güvenli, sevgi dolu gözleriyle çocuğa baktı. Benim oğlum olsaydın yanıma alırdım seni, bir kumar oynardım dedi. Ama annenle babanın oğlusun, hem sonra kısmeti açık bir teknedesin. Gidip sardalya getireyim mi? 4 tane de yem var, nerede olduğunu biliyorum. Ben de bugünden kalanlar duruyor, kutuya koyup tuza yatırdım. 4 tane taze getireyim. 1 tane dedi ihtiyar adam. Umudunu da güvenini de hiç kaybetmemişti. Ama tazelenmişlerdi şimdi, rüzgarın çıkıvermesi gibi. 2 dedi çocuk. 2 diye kabullendi ihtiyar adam. Çalmadın ya. İstesem çalardım dedi çocuk, ama satın aldım bunları. Sağ ol dedi ihtiyar adam. İyilikle karşılaştığında şaşırmayacak kadar saftı. Ama biliyordu iyilikle karşılaştığını. Bunun ayıp olmadığını, insanı küçültmeyeceğini de biliyordu. Bu akıntıyla iyi bir gün olacak yarın dedi. Nereye gidiyorsun diye sordu çocuk. Rüzgar dönünce gelebileceğim kadar uzağa. Hava aydınlanmadan çıkmak istiyorum. Ben de uzaklara götürmeye çalışırım onu dedi çocuk. Büyük bir şey yakalarsan yardımına koşarız. Uzaklarda avlanmayı sevmez ki. Sevmez dedi çocuk. Ama onun göremediği bir şey görürüm. Balık kokusu almış bir kuş filan, yunus peşine düşmesini sağlarım. O kadar kötü mü gözleri? Neredeyse kör. Garip dedi ihtiyar adam. Kaplumbağa avına çıkmazdı hiç. Adamın gözlerini bu iş bozar. Ama sen yıllarca Moskito kıyısında kaplumbağa avına çıktın. Gözlerinde sapasağlam. Ben garip ihtiyarın biriyim. Ama koca bir balıkla baş edecek kadar güçlü müsün şimdi? Güçlüyüm sanıyorum. Hem bu işin bir sürü hilesi vardır. Eşyaları eve götürelim dedi çocuk. Ben de ağa alıp sardalya peşine düşeyim. Takımları sandaldan aldılar. İhtiyar adam omzunda taşıyordu direği. Çocuk da içinde birbirine dolanmış, sımsıkı örülü ipler bulunan tahta kutuyu, kancayı, zıpkınla sapını almıştı. Sandala çekilen büyük balıklara vurmak için kullanılan sopayla yem kutusu teknenin kıçındaydı. Kimse çalmazdı ihtiyar adamın eşyalarını. Ama kral yüzünden yelkenle kalın ipleri eve götürmek doğru olurdu. İhtiyar adam biliyordu. Yerlilerin hiçbiri çalmazdı onun eşyalarını. Ama bir sandalda bırakılan kancayla zıpkın gereksiz kışkırtmalar yaratabilirdi. İhtiyar adamın kulübesine giden yolu birlikte tırmandılar. Açık kapıdan girdiler. İhtiyar adam çevresine yelken donanmış direği duvara dayadı. Çocuk da kutuyla öteki eşyaları yere, direğin yanına bıraktı. Direk kulübenin odalarından biri kadar uzundu neredeyse. Kulübe guano denilen bir cins palmiyenin sert dallarından yapılmıştı. İçinde bir yatak, bir masa, bir iskemle, bir de toprak yerin üstünde kömürle yemek pişirmek için bir ocak vardı. Düzleşmiş, birbirine girmiş, sert guano yapraklarından yapılma kahverengi duvarda Kutsal İsa ile Kobre Meryem'in renkli 2 resmi asılıydı. Karısı bırakmıştı bunları. Bir zamanlar karısının da soluk bir resmi dururdu duvarda. Ama ona baktıkça kendini pek yalnız bulduğu için resmi indirip köşedeki rafa temiz gömleğinin altına koymuştu. Ne diyeceksin diye sordu çocuk. Bir tabak balıklı pilavım var, ister misin biraz? İstemem, evde yiyeceğim. Ateşi yakayım mı? Yok, ben sonra yakarım, belki de soğuk yerim. Ağı alabilir miyim? Tabii. Ağı yoktu aslında, onu sattıkları günü unutmamıştı. Ama her gün böyle kandırırlardı kendilerini. Ne pilav vardı ne de balık. Çocuk bunu da biliyordu. 85 uğurlu sayıdır dedi ihtiyar adam. Bir de bakarsın yarın 500 kiloluk koca bir balık getirmişim. Ağı alıp sardalyaya çıkayım ben. Kapıda oturup güneşlenecek misin? Evet, dünkü gazete var. Beyzbol haberlerini okurum. Çocuk dünkü gazetenin de bir masal olup olmadığını bilmiyordu. Ama ihtiyar adam yatağının altından gazeteyi çıkardı. Bodega'da Perico verdi diye açıkladı. Sardalya tutar tutmaz gelirim. Seninkileri de benimkileri de buza koyarım. Sabah olunca paylaşırız. Dönünce beyzbolu anlatırsın. Yankee yenilmez. Ama Indians of Cleveland'dan korkarım ben. Yankee'ye güven oğlum. Büyük DiMaggio'yu düşünsene. Ben hem Tigers of Detroit'ten hem de Indians of Cleveland'den korkarım. Neredeyse Reds of Cincinnati ile White Sox of Chicago'dan da korkacaksın. Sen durumu bir göz at da dönünce anlatırsın. Sonu 85 ile biten bir piyango bileti alsak mı dersin? Yok, yarın 85. gün. Alalım istersen, dedi çocuk. Ama senin 87'lik büyük rekorundan ne haber? İki kere olmaz. 85'li bir bilet bulabilir misin? Ismarlarım. Tam olsun. $2,5. Parayı kimden alacağız? Orası kolay. $2,5 borç alacak birini nasıl olsa bulurum. Ben de bulurum belki ama borç almamaya bakarım ben. Önce borç alırsın, sonra da dilenmeye başlarsın. Üzülme ihtiyar, dedi çocuk. Unutma, Eylül'deyiz. Büyük balıkların geldiği ay, dedi ihtiyar adam. Mayıs'ta kim olsa balık tutar. Ben Sardalya'ya çıkıyorum, dedi çocuk. Çocuk döndüğünde ihtiyar adam iskemlede uyumaktaydı. Güneş batmıştı. Çocuk yatağın üstündeki asker battaniyesini alıp iskemlenin arkasına, ihtiyar adamın sırtına örttü. Garip omuzlardı bunlar. İhtiyar ama güçlüydüler. Boynu da güçlüydü ihtiyar adamın. Başını önüne eğip uyuduğu zamanlarda kırışıklıklar pek belli olmuyordu. Yamana yamana yelkene dönmüştü gömleği. Yamalar değişik ölçülerde solmuştu güneşten. İhtiyar adamın başı çok ihtiyardı. Gözleri kapalıyken yüzünde hayat belirtisi yoktu. Dizlerinin üstünde duruyordu gazete. Kolunun ağırlığı yüzünden akşam rüzgarında kımıldamıyordu bile. Ayakları çıplaktı. Onu orada bırakıp gitti çocuk. Döndüğünde ihtiyar adam hala uyumaktaydı. Uyan ihtiyar, dedi çocuk. Elini ihtiyar adamın dizine koydu. İhtiyar adam gözlerini açtı. Uzaklardan, uzun bir yoldan geliyor gibiydi bir an. Sonra gülümsedi. Ne getirdin, diye sordu. Yemek, dedi çocuk. Yemek yiyeceğiz. Ben pek acıkmadım. Hadi ye, aç karnına balık tutulmaz. İhtiyar adam ayağa kalkıp gazeteyi katlayarak ben tutarım, dedi. Sonra battaniyeyi katlamaya başladı. Battaniye sırtında kalsın, dedi çocuk. Ben sağ oldukça aç karnına balığa çıkmayacaksın. Öyleyse uzun ömürlü olmaya bak. Kendine de dikkat et, dedi ihtiyar adam. Ne yiyoruz? Kuru fasulye, pilav, muz kızartması. Biraz da yahni. Çocuk iki gözlü bir sefer tasıyla terastan getirmişti bunları. Cebinde de kağıt peçetelere sarılı birer bıçak, birer çatal, birer de kaşık vardı. Kim verdi bunları sana? Martin, sahibi. Görünce bir teşekkür edeyim. Ben ettim bile, dedi çocuk. Senin teşekkür etmene gerek yok. Büyük bir balığın karın etlerini ona veririm ben de, dedi ihtiyar adam. Daha önce de yaptı mı bu işi? Galiba. Karın etleri az gelir öyleyse, daha çok veririm. Baksana bizi düşünüyor. İki de bira yolladı. En çok kutu birasını severim. Biliyorum ama bunlar şişede. Hoti birası, şişeleri de geri götüreceğim. Sağ ol, dedi ihtiyar adam. Yesek mi? Usulca ben de bunu söylüyorum ya, dedi çocuk. Sen hazır oluncaya kadar sefer tasını açmak istemedim. Ben hazırım, dedi ihtiyar adam. Ellerimi de yıkadım. Nerede yıkadın, diye düşündü çocuk. Köyün suyu iki sokak aşağıda. Su bulundurmalıyım burada, diye düşündü çocuk. Sabun, bir de güzel havlu. Niye bu kadar düşüncesizim? Bir başka gömlek, kış için bir ceket, bir çift kundura, bir battaniye daha getirmeliyim. Senin yani pek güzel, dedi ihtiyar adam. Beyzbolu anlatsana, dedi çocuk. İhtiyar adam mutlulukla Amerikan liginde Yankee başta, dedi. Dedim ya, bugünkü maçı kaybetmişler. Zararı yok, büyük DiMaggio yine formunda. Takımda başka oyuncular da var. Tabii ama oyunu o etkiliyor. Öteki ligde Brooklyn ile Philadelphia arasında Brooklyn'i tutarım ben. Ama Dick Sisler'ı düşünüyorum bazen. Eski stat'taki o büyük vuruşlarını. O vuruşlar gibisi yoktu. Topu onun kadar uzağa vuranını hiç görmedim. Hatırlıyor musun, terasa gelirdi. Balığa götürmek istemiştim onu ama söylemeye çekinmiştim. Hani sana söylemiştim, sen söyle diye, sen de çekinmiştin. Biliyorum, ne fırsat kaçırmışız. Belki gelirdi bizim de. Bu da bize ömrümüz boyunca yeterdi. Büyük DiMaggio'yu balığa götürmek isterdim, dedi ihtiyar adam. Babası balıkçıymış diyorlar. Belki bizim gibi yoksuldu o da. Anlayışlı davranırdı. Büyük Sisler'in babası hiç yoksulluk çekmemiş. Benim yaşımdayken babası birinci ligde oynuyormuş. Ben senin yaşındayken Afrika'ya giden külüstür bir teknede miçoluk yapardım. Akşamları aslanları görürdüm kıyılarda. Biliyorum, anlatmıştın. Afrika'dan mı konuşsak, beyzboldan mı? Beyzbol daha iyi, dedi çocuk. Büyük John Hota McRow'u anlat bana. J yerine Hota, dedi. Eskiden terasa o da gelirdi bazen. Ama kaba, küfürbaz bir adamdı. İçti mi çekilmezdi. Kafasını beyzbol kadar atlara da takmıştı. Hep yarış listeleri bulunurdu cebinde. Telefonda konuşurken de sık sık atların adlarını söylerdi. Büyük bir menajerdi dedi çocuk. Babama kalırsa en büyük menajer oymuş. Buraya en çok o geldiği için olacak dedi ihtiyar adam. Droşe'de her yıl buraya gelmeye devam etseydi babam ona en büyük menajer derdi. En büyük menajer kim aslında? Luke mü, Mark Gonzalez mi? Bana kalırsa ikisi de bir. En iyi balıkçı da sensin. Değilim, daha iyileri var. Kiba dedi çocuk. Bir sürü iyi balıkçı var. Birkaç tane de büyük balıkçı var ama sen bir tanesin. Sağ ol, sevindiriyorsun beni. Dilerim koca bir balık çıkar da karşıma, seni yanıltmam. Dediğim gibi hala güçlüysen bütün balıklar vız gelir sana. Belki de sandığım kadar güçlü değilimdir dedi ihtiyar adam. Ama bu işin hilelerini bilirim. Üstelik inatçıyımdır da. En iyisi sen yat şimdi. Sabahleyin dipdiri kalkarsın. Ben bunları terasa götürürüm. İyi geceler öyleyse. Sabahleyin uyandırırım seni. Sen benim çalar saatimsin dedi çocuk. Benim çalar saatim de yaşımdır dedi ihtiyar adam. İhtiyar adamlar niye erkenden uyanırlar? Daha uzun bir gün geçirmek için mi? Bilmem dedi çocuk. Bütün bildiğim çocukların geç vakte kadar mışıl mışıl uyuduğu. Unutmam dedi ihtiyar adam. Tam zamanında uyandırırım seni. Beni onun uyandırması hoşuma gitmiyor. Küçük düşüyorum gibi geliyor bana. Biliyorum. İyi uyu ihtiyar. Çocuk çıkıp gitti. Masada ışık yakmadan yemişlerdi yemeklerini. İhtiyar adam pantolonunu çıkarıp karanlıkta girdi yatağa. Pantolonunu yastık gibi katlayıp arasına gazeteyi koydu. Battaniyeye sarınıp Sonya'nın yaylarını örten öteki eski gazetelerin üstüne koydu. Kısa zamanda uykuya dalmıştı. Çocukken gittiği Afrika'yı gördü rüyasında. Altın sarısı, uzun kumsalları, beyaz, o kadar beyaz ki insanın gözünü acıtan kumsalları, yüce burunları, kahverengi büyük dağları gördü. Her gece o kıyıda yaşıyordu şimdi. Rüyalarında dalgaların gürültüsünü duyuyor, yerli kayıklarının gelişini görüyordu. Uyurken güvertedeki katranla üstüpü kokusu geliyordu burnuna. Sabahları karadan esen rüzgarın getirdiği Afrika kokusu geliyordu. Genellikle karadan esen rüzgarın kokusunu duyunca uyanır, gidip çocuğu uyandırmak için giyinirdi. Ama bu gece rüzgarın kokusunu çok erken duydu. Rüyasında biliyordu erken olduğunu. Denizden yükselen adaların beyaz doruklarını görmek için rüyasını sürdürdü. Sonra da Kanarya adalarının değişik limanlarını, gemilerin demirlediği rıhtımlarını gördü. Artık fırtınalar görmüyordu rüyasında. Kadınları, büyük olayları, büyük balıkları, kavgaları, güç denemelerini, yarışmalarını, karısını da görmez olmuştu. Sadece yerleri görüyordu artık. Bir de kumsaldaki aslanları. Alacakaranlıkta kedi yavruları gibi oynuyorlardı. Çocuğu sever gibi seviyordu onları. Çocuğu hiç görmüyordu. Uyandı. Açık kapıdan dışarıya aya baktı. Pantolonunu alıp giydi. Sabah serinliğiyle titriyordu. Ama titreye titreye ısınacaktı, biliyordu. Kürek çekecekti birazdan. Çocuğun oturduğu evin kapısı kilitli değildi. İhtiyar adam kapıyı açıp çıplak ayaklarıyla sessizce içeri girdi. Çocuk ilk odadaki bir şiltede uyuyordu. İhtiyar adam soğumakta olan ayın ışığında açık seçik görebiliyordu onu. Ayaklarından birini tuttu usulca. Çocuk uyanıncaya, dönüp kendisine bakıncaya kadar da bırakmadı. Başını salladı ihtiyar adam. Çocuk da yatağın yanındaki iskemlede duran pantolonunu alıp bacaklarına geçirdi. İhtiyar adam kapıdan çıktı. Arkasından da çocuk. Uykuluydu. İhtiyar adam kolunu omuzlarına attı onun. Bağışla dedi. Keba dedi çocuk, madem erkeğiz. İhtiyar adamın kulübesini inen yolu tuttular. Yol boyunca yarım ayak adamlar gidip geliyordu karanlıkta. Teknelerinin direklerini taşıyorlardı. İhtiyar adamın kulübesine varınca çocuk sepetteki olta takımlarını, zıpkını, kancayı aldı. İhtiyar adam da çevresine yelken sarılı direği omuzladı. Kahve içer misin diye sordu çocuk. Önce şu takımları tekneye atalım da sonra içeriz. Balıkçılar için sabahleyin erkenden açılan bir yerde süt dozu kutularından kahve içtiler. Nasıl uyudun ihtiyar diye sordu çocuk. Uykusundan ayrılmak zordu doğrusu ama yavaş yavaş uyanıyordu. Çok iyi uyudun Manolin dedi ihtiyar adam. Bugün kendime güvenim var. Benim de dedi çocuk. Gidip senin sardalyalarla benimkileri alayım. Senin taze yemleri de. Bizim takımları o getiriyor. Kimseye bir şey taşıtmaz. Başka yaz dedi ihtiyar adam. 5 yaşındayken bile bir şeyler taşıtırdım sana. Biliyorum dedi çocuk. Şimdi dönerim. Bir kahve daha iç. Burada parasını sonra versek de olur. Çıplak ayaklarıyla mercan taşlarına basarak yemlerin saklandığı buzhaneye gitti. İhtiyar adam ağır ağır içti kahvesini. Bütün gün başka bir şey koymayacaktı ağzına. Kahveyi içmesi gerektiğini biliyordu. Yemek yemek uzun süredir sıkıyordu onu. Yanına yiyecek almıyordu bu yüzden. Teknenin başında bir şişe su bulunduruyordu, o kadar. Bütün gün başka bir şeye ihtiyacı yoktu. Çocuk sardalyalarla gazete kağıdına sarılı iki yemle donmuştu şimdi. Ayaklarının altında çakıllı kumları duyarak tekneye gittiler. Kaldırıp suya indirdiler onu. Rastgele ihtiyar, rastgele dedi ihtiyar adam. Küreklerin ip halkalarını ıskarmozlara geçirdi. Öne doğru eğildi sonra. Limandan çıkmak için karanlıkta kürek çekmeye başladı. Kumsalın başka yerlerinden de denize açılan sandallar vardı. Ay tepelerin arkasına indiği için göremiyordu onları. Ama küreklerin şıpırtılarını duyuyordu. Ara sıra biri bir şeyler söylüyordu teknelerin birinde. Ama sandalların çoğundan ses çıkmıyordu. Kürek şıpırtılarından başka. Limanın ağzına gelince dağıldılar. Balık bulma umuduyla her biri bir başka yerine açıldı okyanusun. İhtiyar adam uzaklara gideceğini biliyordu. Toprağın kokusunu arkalarda bırakarak okyanusun dupduğu sabah kokusuna doğru kürek çekti. Balıkçıların büyük kuyu dedikleri yerden geçerken gaf yosunlarının fosforlu ışıltısını gördü suda. Su 700 kulaç derinleşi verdiği için büyük kuyu denirdi buraya. Akıntılar okyanusun dibindeki dik duvarlara çarparak girdaba dönüştüğü için her çeşit balık bulunurdu. Burada yem balıkları ve karides yatakları vardı. Derin çukurlarda mürekkep balıkları da olurdu bazen. Geceleri yukarıya, su yüzüne yakın yerlere çıkarlar, başıboş balıklara yakalanırlardı. İhtiyar adam sabahın gelişini duyuyordu karanlıkta. Kürek çekerken uçan balıkların suyu bırakırken çıkardıkları titrek sesi, karanlığa dalarken sert kanatlarının hışırtısını duyuyordu. Uçan balıklardan çok hoşlanırdı. Okyanustaki en yakın dostları onlardı çünkü. Kuşlara, özellikle incecik Karadeniz kırlangıçlarını acırdı. Durmadan uçan, bir şeyler arayan ama aradıklarını çoğu zaman bulamayan deniz kırlangıçlarına. Kuşların hayatı bizimkinden de zor diye düşündü. O soyguncu kuşlarla iri kuşlar dışında. Okyanusun bu kadar acımasızken kuşları o deniz kırlangıçları gibi neden incecik, çelimsiz yaratmışlar? İyidir okyanus, çok güzeldir ama acımak nedir bilmez bazen. Öyle de çabuk davranır ki suya dalan, avlanan balıklar hüzünlü sesleriyle o küçük balıklar denizin yanında çok çelimsiz kalıverir. Denizi La Mar olarak düşünürdü hep. İspanyollar sevdikleri zaman böyle derlerdi denize. Onu sevenlerin kötü şeyler söyledikleri de olurdu ama ne derlerse desinler denizi hep bir kadın olarak düşünürlerdi. Genç balıkçılardan bazıları ağları için mantar yağını şamandıra kullananlar, köpek balığı ciğerinin para ettiği zamanlar alınmış motorlarla balıkçılık edenler, erkeklik belirtisi olan elli kullanırlardı. El Mar. Kendileriyle yarışan biriymiş gibi, bir yer hatta bir düşmanmış gibi. Ama ihtiyar adam hep dişi olarak düşünürdü denizi. Büyük iyilikler yapan, büyük iyilikler saklayan biri olarak. Çıldınca kötü şeyler yapıyorsa bile elinde olmadan yapıyordu. Ay bir kadını nasıl etkiliyorsa denizi de öyle etkiliyor diye düşündü.